kapısını kapadı, cereyandan korktuğunu söyledi. Çok tuhaf bir mektup, dedi Montessoy. Lemenil, Jonville'e avlanmaya gelemeyecek. 80 toneletoluk bir yat almış, Rosebolt. Akdeniz'de dolaşıyormuş. Yalnız su üstünde yaşamak istiyormuş artık. Yazık, bir o bilirdi avı yönetmesini. Bu sırada Descartes, Kont Martin'le salona girdi. Kont kendisini bilardoda yendikten sonra bir dostluk gösterisi olarak ona ev idaresine hizmetçi sayısına dayanan bir verginin tehlikelerini anlatıyordu. 31. Solgun bir kış güneşi, Sen Nehri'nin seslerini delerek yemek odasının kapıları üzerindeki Audrey'nin köpeklerini aydınlatıyordu. Madame Martin'in sağında eski Adalet Bakanı, eski Başbakan Milletvekili Garay'ın, solunda Senatör Lawyer vardı. Kont Martin Bellem'in sağında da Monsieur Berthier Dezeles. Samimi ve sade bir iş yemeği. Montesquieu'nun önceden sezdiği gibi Bakanlar Kurulu 4 gün önce düşmüştü. Garay'ın daha o sabah Else Sarayı'na çağrılmış, kabineyi kurmayı kabul etmişti. Yemek yerken o gece Cumhurbaşkanı'na sunulacak listeyi hazırlıyordu. Onlar adlar üzerinde konuşurken Teres'te gönül yaşamının görüntülerini içinden geçiriyordu. Meclis açılır açılmaz Kont Martin'le Paris'e gelmişti. O zamandan beri büyülü bir hayat sürmekteydi. Jacques kendisini seviyordu. Çok hoş bir tutku ve şefkatle, bilgiç bir deneyim ve meraklı bir saflık karışımıyla seviyordu. Sinirliydi, çabucak kızıyordu, kaygılıydı ama duygularının değişkenliği günü gününe uymayışı neşesini daha çok değerlendiriyordu. Bu sanatçı neşesi birdenbire parlayıveriyor, aşkı onu aşağılamadan okşuyordu. Dostunun bu madde dışı gülüşü, Teres'in en çok hayran kaldığı şeydi. Onun neşeli kaprislere, içten heveslere doğallıkla kattığı bu tadı, Teres hiçbir zaman gözünün önüne getiremezdi. İlk günlerde Descartes, yalnız monoton ve neşesiz bir ateşlilik göstermişti. Teres'i bununla bağlamıştı. Ama o gün bugün, Teres onda neşeli dolgun değişik bir ruh, ten zevklerinde eşsiz bir incelik, bir övme, bütün bir ruhu tenle doyurma vergisi bulmuştu. Tutarlı bir bakanlar kurulu diye atıldı Garay'ın. Orası öyle. Bununla birlikte meclisteki değişik gruplara özgü eğilimleri de göz önünde bulundurmak gerek. Endişe içindeydi. Bir zamanlar eliyle kurduğu tuzaklar kadar çok tuzaklarla çevrili görüyordu kendini. Yakın çalışma arkadaşları bile düşman görünüyordu gözüne. Kont Martin, yeni bakanlar kurulunun yeni anlayışın eğilimlerini karşılamasını istiyordu. Lisemiz çıkış noktaları ve eğilimleri bakımından temelden farklı kimselerden oluşmuş, dedi. Oysa Cumhuriyet hükümetine görüş birliğini sokma olanağı, hatta ben gerekliliği diyeceğim, belki de şu son olan politika tarihinin en önemli olayıdır. Bunlar sizin ender bulunur bir belagetle belirttiğiniz görüşlerdir sevgili Garay'ın. Monsieur Berthier Dezeles susuyordu. Senatör Lawyer, ekmek kırıntılarını parmaklarının arasında top yapıp yuvarlıyordu. Çok eskiden beri meyhanelerin şaşmaz müdavimiydi. Görüşlerini ekmek kırıntılarını yoğurup yuvarlarken ya da şişe mantarlarını yoklarken bulurdu. Urundan kirli bir sakal sarkan ergenlikli yüzünü kaldırdı. İçinde ufak kırmızı bir ateş titreşen kısık gözleriyle Garay'ına baktı. Söylemiştim ama bana inanmak istemediler, dedi. Kralcı sağın yok edilişi Cumhuriyetçi Parti yöneticileri için düzeltilmez bir yıkım oldu. Hükümet ona karşı yönetiliyordu. Bir hükümetin gerçek dayanağı muhalefettir. İmparatorluk Orleansçılarla bize karşı yönetti ülkeyi. 16 Mayıs hükümeti Cumhuriyetçilere karşı yönetti. Biz daha mutluyduk. Sağcılara karşı yönettik. Sağ muhalefet ne iyi muhalefetti o öyle. Tehditçi, saf, güçsüz, geniş, dürüst, halka inmemiş. Onu yaşatmak gerekirdi. Bilemediler. Sonra şurasını da söyleyelim ki her şey yıpranır. Bununla birlikte her zaman bir şeye karşı yönetmek gerekir. Bugün bize sağcıların tam 15 yıl boyunca sürekli bir cömertlikle sağladıkları desteği sağlayacak olanlar yalnızca sosyalistlerdir. Onlar da haddinden fazla zayıf. Onları güçlendirmek, büyütmek, siyasal bir parti durumuna getirmek gerekiyor. Bir İçişleri Bakanı'nın bugün en büyük görevi budur. Garay'ın alaycı bir adam değildi, hiç karşılık vermedi. Kont Martin, Garay'ı dedi, başbakanlıkta birlikte Adalet ya da İçişleri Bakanlığı'nı da alıp alamayacağınızı bilmiyor musunuz daha? Garay'ın kararının varlığı kabinede zorunlu olan, şimdilik iki koltuk arasında duraksayan neyinin yapacağı seçime bağlı olduğunu söyledi. Kendisi, kendi isteklerini yüksek çıkarlara feda ediyordu. Senatör Lawyer sakallı yüzünü buruşturdu, Adalet Bakanlığı'nı istiyordu. Uzaklardan gelirdi bu istek. İmparatorluk döneminde hukuk belleticiliği yapardı. Kahvehane masalarına karşı dersler verirdi. Beğenilirdi dersleri. Tartışmadan çok hoşlanırdı. Siyasal başarılarına kendisine hukuki işlemler, davalar, birkaç haftalık hapis cezaları getirmek üzere ustaca hazırlanmış yazılarla başlamıştı. O zamanlardan beri basını aklı başında her hükümetin ezmesi gereken bir muhalefet silahı olarak görürdü. 4 Eylül 1870'ten beri Adalet Bakanı olmayı kuruyor, Badinget zamanında Plage'den çıkmayan yaşlı bohemin bir zamanlar lahana turşusu giyip yasa açıklayan hukuk belleticisinin nasıl yargıçlar sınıfının en büyük başı olduğunu göstermek istiyordu. Düzinelerle budala sırtına çullanmış, senatonun sıradan unvanları içinde yaşlanmış, yoksulluktan kurtulamamış, meyhaneden bir yosmaya tutulmuştu. Yoksuldu, tembeldi, yanlış yoldan dönmüştü. Eski Jacoben kafası, halkı açıkça küsümseyişi, hırslarıyla ayakta duruşu, hala bir devlet adamı olarak kalabilmesini sağlamıştı. Bu kez Garay'ın listesine girmişti, Adalet Bakanlığı'na yerleşeceğini sanıyordu. Koruyucusu ise bu hiçbir yere kendisine vermiyor, can sıkıcı bir rakip oluyordu. Ekmek kabuğundan bir fino köpeği oyarak bıyık altından güldü. Monsieur Berthier de Özeres çok sakin, çok ciddi, çok durgundu. Güzel beyaz favorilerini okşuyordu. Monsieur Garay'ın bugün bizimle yerleştirdiğimiz siyaseti daha ilk baştan savunmuş kimselere de kabinede bir yer vermenin uygun olacağını düşünmüyor musunuz dedi. Garay'ın sinirlenmiş gibiydi. Onlar bu siyasetin içinde eridiler diye karşılık verdi. Bir siyaset adamı kendini yaratan koşullardan önce gelmemeli. Zamanından önce haklı olmak haksızlıktır. Düşünce adamlarıyla iş yürütülemez. Sonra açık konuşalım. Ortanın solundan birine bir bakanlık verilmesini istiyorsanız söyleyin. Ben çekilirim. Ama şurasını da hemen söyleyeyim ki o zaman ne meclis ne de memleket sizinle birlik olabilir. Bir çoğunluk sağlamak gerektiği kuşku götürmez dedi Kont Martin. Çoğunluğumuz benim listemle sağlanmıştır dedi Garay'ın. Bakanlığı bize karşı azınlık, bir de onlardan kopardığımız oylar desteklemişti. Baylar, sizin gayretinize güveniyorum. Sonra o hummalı koltuk dağıtımı yeniden başladı. Kont Martin önce Bayındırlık Bakanlığı'nı aldı. Bu konuya fazla bilgisi olmadığı için istemedi. Sonra Dışişleri Bakanlığı verildi. Karşı çıkmadan kabul etti. Ama Garay'ın Berthier de Özeles'e Ticaret ve Tarım Bakanlığı'nı önerince Berthier de Özeles buna hiç yanaşmadı. Lawyer Sömürgeler Bakanlığı'na getirildi. Ekmek kabuğundan yapılmış köpeğini örtünün üstünde durdurmaya çalışıyordu. Bu arada küçük buruşuk gözlerinin ucuyla Kontes Martin'e bakıyor, çok çekici buluyordu onu. Onu ileride biraz daha mahremiyet içinde görme zevkini tadacağını belirsizce sezer gibi oldu. Garay'ını tartışmaları içinde kendi haline bırakıp bu güzel kadınla ilgileniyor, zevklerini, huylarını sezmeye çalışıyor, tiyatroyu sevip sevmediğini, akşamları kocasıyla zaman zaman eğlence yerlerine gidip gitmediğini soruyordu. Teres de onu, o kalın kir tabakasının altında seçkin çevreden bir haberliğini, müthiş alaycılığıyla ötekilerden daha ilginç bulmaya başlıyordu. Garay'ın kalktı, listesini Cumhurbaşkanı'na götürmeden önce neyi görmesi gerekiyordu. Kont Martin, arabasına binebileceğini söyledi ama Garay'ın kendi arabası vardı. Meclis başkanı bazı adlara karşı çıkmaz mı dersiniz diye sordu Kont Martin. Garay'ın başkan durumun gereklerini anlayacaktır diye karşılık verdi. Kapıdan henüz çıkmıştı ki alnına vurarak geri döndü. Savunma bakanını unuttuk dedi. Generaller arasından bir tane bulursunuz, çok kolay dedi Kont Martin. Ah diye atıldı Garay'ın. Siz bir savunma bakanı seçmenin kolay olduğunu sanıyorsunuz. Benim gibi üç kabineye katılmadığınız, başkanlık yapmadığınız belli. Bakanlıklarım sırasında da, başbakanlığım sırasında da en çetrefil zorluklar hep savunma bakanından geldi. Bizim bütün generaller aynıdır. Kurduğum kabineye aldığım generali bilirsiniz. Aldığımızda işlerin yabancısıydı. İki meclis bulunduğunu biliyordu, o kadar. Kendisine parlamento mekanizması basının bütün düzenini açıklamak, bir ordu komisyonu, sonra alt komisyonlar, raportörler, sonra bütçe tartışması diye bir şey bulunduğunu öğretmek gerekmişti. Bütün bu bilgilerin küçük bir kağıt parçasına yazılıp kendisine verilmesini istedi. İnsanlar ve olaylar üzerindeki bilgisizliği tüylerimizi ürpertiyordu. 15 gün sonra mesleğin bütün inceliklerini, girdi çıktısını biliyor. Bütün senatörleri, bütün milletvekillerini kişisel olarak tanıyor. Onlarla birlik olup bize karşı dolaplar çeviriyordu. Askerlerden çekinen başkan Girevi imdada yetişmese iyice tongaya bastıracaktı bizi. Alt tarafı sıradan bir generaldi. Ötekiler gibi bir general. Hayır, hayır. Savunma koltuğunun öyle alelacele düşünülmeden verilebileceğini sanmayın. Garay'ın Saint-Germain bulvarındaki eski çalışma arkadaşını hatırladıkça hala titrerdi, çıktı. Deles kalktı, Senatör Lawyer 40 yıl önce Blue Yer'de öğrendiği güzel yumuşak hareketlerle ona kolunu verdi. Deles politikacıları salonda bıraktı, Descartes'e kavuşmak için acele ediyordu. Seine nehrini, taş rıhtımlarını, altın rengi çınarları kızıl ışıklar bürüyordu. Teres evden çıkınca havanın tatlı burukluğunun, günün ölen ihtişamının tadını çıkardı. Paris'e döneli beri mutluydu. Zamanın yeniliğinden her sabah sevinç duyuyordu. Öyle sanıyordu ki saçları dökülmüş ağaçlarda rüzgar kendisi için esiyor, yağmurun o ince grisi, caddelerin ufkunu kendisi için ıslatıyor ya da güneş üşüyen gökte soğumuş kitlesini kendisi için sürüklüyordu. Yalnız kendisi için bir de Termes'teki küçük eve girince aşkının mahremiyetine nesnelerin okyanusunu katarak rüzgar var, yağmur yağıyor, hava güzel diyebilsin diye. Bütün günler onun için güzel başlıyordu, öyle ya, hepsi de onu sevgilisinin kollarına götürüyordu. Başka günlerdeki gibi o günde Ternes'teki küçük eve giderken artık iyiden iyiye güvenli bulduğu, alabildiğine dolu, beklenmedik mutluluğunu düşünüyordu. Şimdiden kış mevsiminin izini taşıyan güneşin son zafer parıltısı içinde yürüyor, beni seviyor diye söyleniyordu. Beni tümden sevdiğine inanıyorum. Onda sevmek başka erkeklerde olduğundan daha kolay, daha doğal. Diğerlerinin hayatta kendilerinden daha üstün düşünceleri, bir inançları, alışkanlıkları, çıkarları var. Tanrı'ya inanırlar ya da görevlere ya da kendi kendilerine. O ise yalnız bana inanıyor. Ben onun tanrısıyım. Görevi yaşamayım. Sonra düşündü. Hiç kimseye, hatta bana bile ihtiyacı olmadığı da doğru. Kafası eşsiz bir dünya onun. Orada kolayca yaşayabilir ama ben onsuz yaşayamam. Elimden giderse ne olurum? Jack'ın kendisinden aldığı o ateşli hazza, o büyülü alışkanlığa dayanarak güven buluyordu. Bir gün ona, bana yalnız cinsel bir aşk duyuyorsun, bundan yakındığım yok, belki de biricik gerçek aşk budur dediğini hatırlıyordu. Jack da, üstelik bu biricik büyük, biricik güçlü aşktır, ölçüsü vardır, silahları vardır, anlamlarla, imgelerle doludur, şiddetlidir, gizemlidir, tenin ruhuna bağlanır. Gerisi yanılsamadan, yalandan başka bir şey değildir diye cevap vermişti. Teres neşeliydi, oldukça sakindi, kuşkular, kaygılar bir yaz fırtınasının bulutları gibi bitmişlerdi. Aşklarının en kötü zamanı, birbirlerinden uzak kaldıkları zamandı. İki insan birbirlerini sevdi miydi, hiç ayrılmamalı. Marco Caddesi ile Galile Sokağı'nın birleştiği yerde kendisine dokunmuş bir gölge, unutulmuş bir biçim sezdi. Aldandığını sandı, böyle olmasını istedi de. Görür gibi olduğu şey artık yoktu, hiçbir zamanda var olmamıştı. Bu hayattan önce geçmiş bir hayatın derinliklerinde, bir yarı yaşamın karanlıklarında görülmüş bir hayaletti. Bu belirsiz karşılaşmadan bir soğukluk izlenimi, bulanık bir huzursuzluk, bir yürek daralması duyarak gidiyordu. Caddede giderken açılmış kollarında yeni bakanlar kurulunu kocaman yazılarla haber veren akşam gazetelerini tutan satıcıların kendisine doğru geldiklerini gördü. Etoil meydanından geçti, arzunun sabırsızlığına uyan adımlarla ilerliyordu. Merdivenin başında mermerden, bronzdan çıplak heykeller arasında Jack'ın kendisini bekleyişi, kollarını alışı öpüşlerle birdenbire gevşemiş, titrek bedenini, yaşamın hoşluğunun kendisini unutturduğu o gölge dolu, haz dolu odaya taşıyışı gözlerinin önüne geliyordu. Ama McMahon Caddesi'nin yalnızlığında az önce Galile Sokağı'nın köşesinde şöyle bir gördüğü gölge yaklaştı. Sıradan dayanılmaz bir kesinlikle yanına dikildi. Robert Lomenil'i tanıdı. Lomenil, Debili rıhtımından beri ardından gelmişti. Şimdi en sakin, en güvenli yerde yanına yaklaşıyordu. Görünüşü bir zamanlar Teres'in pek hoşlandığı şu ruh duruluğunu ortaya koyuyordu. Doğuştan sert, rüzgardan denizden kararmış, biraz çökük, sakin yüzü derin bir acıyı hem gizliyor hem de açıkça vurguluyordu. Sizinle konuşacaklarım var dedi. Teres adımlarını yavaşlattı, o da yanında yürümeye başladı. Sizi unutmaya çalıştım. Olup bitenlerden sonra çok doğal bir şeydi bu, öyle değil mi? Bunun için her şeyi yaptım, en iyisi unutmaktı elbet ama yapamadım. Bunun üzerine bir yat satın aldım, 6 ay denizde dolaştım, belki de biliyorsunuz. Teres bildiğini işaret etti. O gene konuştu. Rosebud, 80 ton ile toluk, güzel bir yat. 6 tayfan vardı, onlarla birlikte ben de çalışıyordum, sıkıntım dağılsın diye. Sustu. Teres ağır ağır gidiyordu. Kederlenmişti, sıkılmıştı daha çok. Bu yabancı sözleri dinlemek onun için saçma, dayanılmaz bir şeydi. O konuşmasını sürdürdü. Ne acılar çektim hayatta. Söylemeye utanıyorum. Teres doğru söylediğini sezerek başını çevirdi. Ah, sizi bağışlıyorum. Çok düşündüm tek başıma. Güvertede sedire uzanıp günler geceler geçirdim. Kafamda durmamacasına aynı düşünceleri evirip çeviriyordum. Bu 6 ay içinde bütün hayatım boyunca düşündüğümden daha fazla düşündüm. Gülmeyin. Acı kadar hiçbir şey genişletemez aklı. Anladım ki sizi yitirmek benim suçumdur. Sizi elimde tutmayı bilmem gerekirdi. Rosebud denizin üstünde kayarken ben yüzü koyun yatıyor söylenip duruyordum. Bilemedim. Ah, sıfırdan başlayabilseydim keşke. Düşüne düşüne, acı çeke çeke anladım. Anladım ki zevklerinize, düşüncelerinize yeteri kadar yaklaşamamıştım. Siz üstün bir kadınsınız. Bunu fark edememiştim. Çünkü sizi bunun için sevmiyordum. Hiç farkında olmadan sizi kızdırıyordum, kırıyordum. Teres başını salladı, o da yattı. Hayır hayır, sık sık kırdım sizi. Yeterince uyamıyordum inceliğinize, aranızda anlaşmazlıklar oldu. Aynı yaratılışta olmayışınızdan ileri geliyor bu. Sonra sizi eğlendirmesini de bilemedim. Size gereken eğlenceleri bulamadım. Sizin gibi zeki bir kadına uyacak türden zevkleri sağlayamadım. Pişmanlıklarında, acı çekişinde öyle sade öyle doğruydu ki. Teres her şeye karşın cana yakın buluyordu onu. Tatlı tatlı, dostum sizden yakınacak hiçbir şeyim olmadı benim, dedi. O gene konuşmaya başladı. Size bütün söylediklerim doğru. Bunu tek başıma açıklarda teknemde anladım. Orada öyle saatler geçirdim ki, başıma en büyük felaketi getirenin bile böyle saatler geçirmesini istemem. Kaç kez suya atılmak geldi içimden, bunu yapmadım. Dinsel inançlarım, aile duygularım yüzünden mi, yoksa cesaret edemediğim için mi, bilmem orasını. Belki de bu beni uzaktan uzağa hayatta tuttuğunuz içindi. Size doğru çekiliyordum. Öyle ya işte buradayım, 2 gündür sizi gözetliyorum. Evinize görünmek istemedim, sizi yalnız bulamazdım, konuşamazdım. Sonra beni ağırlamak zorunda kalacaktınız. Sokakta konuşmayı daha uygun buldum. Bu da gemide aklıma gelen bir düşünce. Şöyle demiştim kendi kendime. Sokakta görüşürsem beni ancak canı isterse dinler. 4 yıl önceki gibi biliyorsunuz. Jonville bahçesinde, tacın yanında, heykellerin altındaki gibi. Derin bir iç çekişle sürdürdü konuşmasını. Evet, Jonville'deki gibi. Her şey yeniden başlanacağına göre 2 gündür gözetliyorum sizi. Dün yağmur yağıyordu, arabayla çıktınız. Arkanızdan gelebilir, nereye gittiğinizi öğrenebilirdim. Çok istiyordum, yapmadım. Hoşunuza gitmeyecek bir şey yapmak istemiyordum. Teres elini uzattı ona. Teşekkür ederim. Size güven duyduğum için pişman olmayacağımı biliyordum, dedi. Telaşlı, sabırsız, sinirliydi. Lömenil'in söyleyeceklerinden korkarak konuşmayı kesmeye, kaçmaya çalıştı. Allah'a ısmarladık, dedi. Koskoca bir hayat var önünüzde. Mutlusunuz. Bunu bilin, bilin de üzüntüye değmeyecek şeyler için kendinizi üzmeyin artık lütfen. Ama Lömenil bir bakışla durdurdu onu. Yüzünde Teres'in çok iyi bildiği o sert, kararlı hava vardı. Size anlatacak şeylerim olduğunu söyledim. 1 dakika dinleyin beni. Teres kendini bekleyen Jack'ı düşünüyordu. Arada bir gelip geçenler kendisine bakıyor, sonra yollarına gidiyorlardı. Bir sedir ağacının kara dalları altında durdu, bekledi. Hem acıma hem korku vardı ruhunda. Lömenil, söyleyeceğim şu, dedi. Sizi bağışlıyorum, her şeyi unutuyorum, geri dönün. Size söz veriyorum, geçmişle ilgili olarak tek bir laf etmeyeceğim size. Teres titredi, sonra öyle doğal bir şaşkınlık, bir üzüntü hareketi yaptı ki Lömenil durdu. Bir an düşündükten sonra, olur şey değil, bu önerdiğim iyi biliyorum, dedi, ama düşündüm. Her şeyi düşündüm, olanaklı olan tek şey bu. Düşünün bunu Teres, bana hemen cevap vermeyin. Sizi aldatmak doğru olmaz. Söylediğinizi yapamam. Yapmak da istemem. Nedenini biliyorsunuz. Yanlarından ağır ağır bir araba geçiyordu. Teres arabacıya el salladı, araba durdu. Lömenil bir an daha tuttu onu. Böyle konuşacağınızı önceden anlamıştım. Bunun için bana hemen cevap vermeyin diyorum. Teres arabaya biner binmez gözlerini ondan ayırdı. Lömenil için en acılı an bu an oldu. Ayrılmak gerekince o tapılası grilikteki göz bebeklerinin bakışını kendi yorduğu, yarı kapalı göz kapaklarının arasından kendisine uzun uzun minnetle baktığı zamanı anımsıyordu. İçinden kopup gelen hıçkırığı göğsünde tuttu, boğuk bir sesle dinleyin diye mırıldandı. Sessiz yaşayamam, sizi seviyorum. Asıl şimdi seviyorum sizi. Daha önce bilmiyordum. Teres herhangi bir terzinin adresini söylerken o da canlı çevik ama bu kez biraz sallana sallana uzaklaştı. Bu karşılaşma bir huzursuzluk, bir kaygı bırakmıştı Teres'in içinde. Onu yeniden göreceğine göre Floransa'daki gibi kaba görse daha iyi olurdu. Caddenin köşesinde arabacıya telaşla seslendi. Demors sokağı, Ternes. 32. Operada bir cuma günüydü. Perde Faust'un laboratuvarı üzerine inmişti. Orkestranın hareketli derinliklerinden tiyatro dürbünleri havaya kalkıyor, bakışlar uçsuz bucaksız boşlukta yitmiş ışıklar altında kırmızılı sarılı salonu didik didik ediyordu. Locaların karanlık mahfazalarında kıvılcım kıvılcım başlar, çıplak kadın omuzları vardı. Salonun üzerinde sahne önü elmaslardan, çiçeklerden, saçlardan, tenlerden, türlerden, satenlerden, çelenginden bir çember oluşuyordu. En önde Avusturya elçisinin eşiyle Duchess de Galvin, biraz geride Bert de Singy, sonra dün bir aşığının intiharıyla ünü artan Jane Toole, localarda Madame Barreur de Lemal, gözlerinin önünde uzun kirpikleri dupturu yanaklarını gölgelendiren Prenses Seniyevin, çok güzel parçalara yaraşan esnemesini yelpazesinin ardında gizleyen, kendi eliyle yetiştirip düşünce incelikleri öğrettiği iki genç kadın arasında Madame de Morlaine, daha 30 yıl çok güzel kalacağından hiç kuşkusu olmayan Madame Maylin, Madame Bertier de Zeles, elmaslarla yüklü demir grilindeki saç örgülerinin altında dimdik. Yüzündeki kırmızı ergenlikler duruşundaki öz saygısını arttırıyordu. Çok bakıyorlardı ona. Sabah Garay'ın listesi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Monsieur Bertier de Zeles'in kabineyi kurmayı kabul ettiği öğrenilmişti. Gelişimler sonuçlanmak üzereydi. Gazeteler listelere yayınlıyordu. Maliye Bakanlığı'nda hep Martin Bellem'in adı geçiyordu. Dürbünler boşu boşuna Kontes Martin'in hala boş locasına çevriliyordu. Muazzam bir uğultu dolduruyordu salonu. Orkestra önündeki koltukların üçüncü sırasında General Larivier her zamanki yerinde ayakta General Dolobiş'le konuşuyordu. Ben de pek yakında senin gibi yapacağım eski dost. Turayn'a gidip lahana ekeceğim. Kederli anlarından birindeydi gene. Hayatın artık yakınlaşan ucunda hiçliği görüyordu. Garay'ını pohpohlamış, Garay ise kendisini çok ince çıtkırıldım bulmuştu. Savunma bakanını seçerken de miyop düşsever bir topçu generalini kendisinden üstün tutmuştu. Ama şimdi Larivier Garay'ını terk edilmiş, dostları Bertier de Özeles ile Martin Bellem'in ihanetine uğramış görmenin keyfini sürüyordu. Küçük gözlerinin kırışıklıklarıyla gülüyordu bu işe. Sert yüzünde gözlerinin kıyısındaki kırışıklıklar canlanıyor, sevincini belli ediyordu yalnız. Güldüğü ancak profilden anlaşılıyordu. Uzun bir gizleme, saklama yaşamından bıkmıştı. Birdenbire düşündüğünü söylemenin, neşesinin, güzelliğinin tadını çıkarıyordu kendi kendine. ''Görüyor musun Labiş'cim?'' dedi. ''Çok pahalıya mal olan, üstelik hiçbir değerde bulunmayan, sivillerden kurulu ordularıyla kafamızı şişiriyorlar. Küçük ordularıydır yalnız. Napolyon'un düşüncesiydi bu ve Napolyon da bu işlerden iyi anlardı.'' ''Doğru, çok doğru.'' diye içini çekti General Dolobiş. Duygulanmıştı, gözleri yaşlıydı. Montesoy koltuğuna giderken önlerinden geçti, Larivier elini uzattı ona. ''Garay'ını başarısızlığa uğratan siz misiniz Montesoy? Öyle söylüyorlar. Candan kutlarım.'' Montesoy siyaset alanında hiçbir etkisi bulunmadığını söyledi. Ne senatör ne de milletvekiliydi. O yüzden genel meclis üyesi bile değildi. Dürbünüyle salona baktı. Bakın Larivier dedi. Şu sağdaki locada çok güzel esmer bir kadın var. Düz saç örgüleri yanakların üzerine düşmüş. Sonra yerine geçti. Çok sakindi. Gücün gerçeklerinin tadını çıkarıyordu. Bu arada fuayede koridorlarda dış salonda gevşek bir ilgisizliğin ortasında ağızdan ağza yeni bakanların adları dolaşıyordu. Başbakan ve İçişleri Bakanı Bertier de Özeles, Adalet ve Dinişleri Bakanı Lawyer, Maliye Bakanı Martin Bellem. Daha belirtilmemiş olan ticaret, savunma ve deniz bakanlıklarından başka bütün bakanlar biliniyordu. Perde Tanrı'dan Bakus'un meyhanesi üzerine kalkmıştı. Üniversiteliler korosu ikinci kez sahnedeyken Madame Martin odasında göründü. Saçlarını başının üzerinde kıvırmıştı. Beyaz giysisinin kolları kanatlar gibiydi. Korsajının işlemeleri üzerinde sol göğsünde iri yakut bir zambak parlıyordu. Yeşil kadifeden Queen Anne giysisi içinde Miss Bell yanına oturdu. Prens Eusebio Albertinelli de Le Spinale ile nişanlanmış, çeyizinin siparişi için Paris'e gelmişti. Şenliğin hareketi gürültüsü içinde "Darling" dedi Miss Bell, "Anınızın büyüsünü özenle koruyan bir dost bıraktınız Floransa'da, Profesör Arrici. Kendince en güzel olan övgüyü size ayırıyor. Müzik gibi bir yaratık olduğunuzu söylüyor. Bahçedeki sarı salkımlar bile sizi unutmadıktan sonra Profesör Arrici nasıl hatırlamaz darling? Çiçekleri dökülmüş dalları siz yoksunuz diye inliyorlar. Ah, sizi özlüyorlar darling." "Söyleyin onlara," dedi Teres. "Fiyasöl'den getirdiğim anıyla yaşamak istiyorum." Locanın dibinde Monsieur Martin Bellem, Joseph Springer'le, Duvuket'le alçak sesle görüşlerini açıklıyor. Fransa'nın imzası dünyada ve en başta gelen imzadır diyordu. Amortisman tasarruflarla sağlanmalı, vergilerle değil diyordu. Maliye konusunda ihtiyatlılık eğilimindeydi. Miss Bell, "Darling," dedi, "Fiesol'ün sarı salkımlarına onları özlediğinizi, çok yakında tepelere kendilerini görmeye geleceğinizi söyleyeceğim. Ama şunu sorayım size, Paris'te Monsieur Descartes'i görüyor musunuz? Ben görmeyi çok isterdim, onu severim çünkü çok ince ruhludur. Ah darling, Monsieur Descartes'in ruhu güzellikle, incelikle doludur." Teres, Monsieur Descartes'in muhakkak salonda olduğunu, gelip Miss Bell'i selamlamayı ihmal etmeyeceğini söyledi. Perde, valsin renkli dönüşleri üzerine iniverdi. Koridorda konuklar itişiyorlardı. Bir anda maliyeciler, sanatçılar, milletvekilleri, locaya bitişik küçük salona yığıldılar. Monsieur Martin Bellem'in çevresine toplanıyor, tebriklerini fısıldıyor, ona başlar üzerinden nazik hareketler yapıyor, elini sıkmak için boğarcasına birbirlerine giriyorlardı. Joseph Schumol, öksüne inleye kör ve sağır onların küçümsediği yığınında kendine yol açtı. Madame Martin'in yanına kadar geldi, elini tuttu, soluklara, sesli öpücüklere boğdu elini. "Kocanızın bakanlığa getirildiği söyleniyor, doğru mu?" Madame Martin de böyle söylendiğini biliyordu ama henüz kesinleştiğini sanmıyordu. Hem kocası da buradaydı, kendisinden sorabilirdi. Joseph Schumol kesin gerçekleri severdi. "Ya, kocanız bakan olmadı mı daha?" dedi. "Bakan olduğu zaman sizinle konuşmak için birkaç dakikanızı rica edeceğim. Çok önemli bir iş var da." Sonra sustu. Altın çerçeveli gözlüklerinin ardında yaratılışının kaba doğruluğuna rağmen kendini bir tür mistizm içinde tutan o kör ama ileriyi gören bakışlarını dolaştırdı. Ansızın sordu. "Bu yıl İtalya'ya gittiniz mi adam?" Sonra ona cevap verecek zaman bırakmadan "Biliyorum, biliyorum," dedi. "Roma'ya gittiniz. Aşağılık Titus'un takına. Üzerinde Yahudilerin terekeleri arasında yedi kollu şamdan görülen o iğrenç mermeri seyrettiniz. Bu anıtın Roma şehrinde papaların ancak Yahudilerin gümüşçü sarraf Yahudilerin sanatının desteğiyle yaşadığı Roma şehrinde hala ayakta kalması insanlığın yüz karalarından biridir madem. İtalya'ya Yunanistan'ın doğunun bilimini Yahudiler getirdi. Rönesans bir İsrail eseridir madam. Benimsenemeyen kesin, gerçek budur işte." Ezdiği şapkaların boğuk kışırtısı içinde konuklar kalabalığı yarıp çıktı. Bu arada Prenses Semyen'in locasının kenarında dürbünüyle kadınları bir çırpıda güzelleştiriveren bir merakla dostuna bakıyordu. Yanında duran Paul Vance de gösterdi onu. "Siz de bu yıl Madame Martin olağanüstü güzellikte bulunuyor musunuz?" dedi. Işıklar yaldızlar içinde titreşen küçük fuayede General de Lobiche Le Rivière'i soruyordu. "Yeğenimi gördünüz mü?" "Yeğenizi mi? Lomelili mi?" "Evet, Robert'ı. Az önce salondaydı." Lobiche bir an düşünceli durdu. Sonra "Bu yaz Teman bile gelmişti," dedi. "Garip, dalgın buldum onu. Altın gibi içten, canı yakın, zeki bir çocuk ama bir işi, hayatta bir amacı olması gerekir." Perde arasının sonuna kadar rezil bir süredir susmuştu. İki yaşlı adam ıssız fuayede yürüyorlardı. "Hayatta bir amaç," diye yineliyordu Lobiche. İri, zayıf, kamburdu. Arkadaşı ise aksine hafif, yeniden gençleşmiş gibiydi. Öne geçti ve sahne önüne doğru ilerledi. Margaret korulukta yün eğiriyor, aryasını söylüyordu. Şarkısını bitirince Miss Bell, Madame Martin'e "Darling, Monsieur Colette bana çok güzel bir mektup yazmış," dedi. "Pek ünlü olduğunuzu söylüyor bana. Bunu öğrenmeye sevindim. Bir de şunu söylüyor. Öbür şairlerin ünü, şanı, güzel kokulu bitkiler içinde yatıyor. Benimki ise taşlar, istiridye kabukları içinde kanayıp inliyor. Fransızlar bu iyi Monsieur Colette'i çok mu taşlıyorlar my love? Teres, Miss Bell'e ikna edici, rahatlatıcı bir cevap verirken Lawyer çalımla kapıyı açtırttı. Elise'den geliyorum. Haberi ilk önce Madame Martin'e vermek inceliğini gösterdi. Kararnameler imzalandı. Kocanız Maliye Bakanı. Güzel bir koltuk. Monsieur Martin Belen benim adımı geçince Cumhurbaşkanı karşı çıktı mı diye sordu. Hayır, Börtier Başkanı Martin'lerin soyca dürüstlüğünü, servet durumunuzu, özellikle sizi bankerler dünyasının önemli kişilerine bağlayan bağı, bunların işbirliğinin hükümete pek yararlı olabileceğini belirtti. Başkan da Garanyan'ın güzel deyimiyle durumun gereklerini anladı, imzaladılar. Kont Martin'in sararmış yüzünden 2-3 kırışık geçti, gülümsüyordu. Kararname yarın resmi gazetede yayınlanacak dedi Lawyer. Kararnameyi yazdırmaya giden bakanlık memuruyla aynı arabada ben de gittim. Böylesi daha emindi. Her şeye rağmen budalanın biri olduğunu söylenemeyecek görevi zamanında bile Elise ile Voltaire rıhtım arasındaki yolda kararnameleri alıkoyarlardı. Lawyer kendini bir iskemleye attı. Burada gözleriyle burnuyla Madame Martin'in omuzlarının tadını çıkardı. Zavallı dostum Gambetta'nın zamanındaki gibi Cumhuriyet'te kadın kıtlığı olduğunu söyleyemeyecekler artık dedi. Bakanlık salonlarında güzel ziyafetler vereceksiniz madam. Margaret aynada yüzünü, kolyesini, küpelerini seyrediyor. Mücevherler aryasını söylüyordu. Bildiriyi kaleme almalı dedi Kont Martin. Bunu düşündüm. Ben kendi bölümümde bir formül buldum sanıyorum. Amortisman tasarrufla sağlanmalı, vergilerle değil. Lawyer omuz silkti. Dostum Martin önceki hükümetin bildirisinde köklü bir değişiklik yapmak için bir neden yok elimizde. Durum gözle görülecek biçimde aynı kaldı. Alnına vurdu. Hay Allah unutuyordum dedi. Savunma Bakanlığı'na dostunuzu ihtiyar Larivier'i koyduk. Kendisine sormadan. Ona bunu haber vermekle görevliyim. Onu askerlerin çok gittiği bulvar kafesinde bulacağını umuyordu ama Kont Martin generalin salonda olduğunu biliyordu. Hemen yakalamalı dedi Lawyer. Sonra selam verdi. Kocanızı alıp gitmeme izin veriyor musunuz Kontes diye sordu. Jacques Descartes'le Paul Vance locaya girdiklerinde onlar yeni çıkmışlardı. Sizi kutlarım madam dedi Paul Vance ama Madame Martin Descartes'e döndü. Siz de beni kutlamaya gelmiyorsunuz herhalde dedi. Paul Vance bakanlık konutuna yerleşip yerleşmeyeceklerini sordu. Yok canım daha neler dedi Madame Martin. Hiç değilse Elise'nin bakanlıklarını balalarına gidersiniz madam dedi Paul Vance. Biz de orada gizemli çekiciliğinizi ne büyük bir sanatla sürdürdüğünüzü orada da düşlerdeki kadın olarak kaldığınızı görüp hayranlık duyarız. Bakanlık değişmeleri size pek uçarı düşünceler esinliyor Monsieur Vance diye karşılık verdi Madame Martin. Madam ben sevgili ustam Renan gibi Sirius'a ne bundan demeyeceğim. Öyle ya çok haklı olarak koca Sirius küçük dünyaya ne yapabilir diye karşılık verebilirlerdi dedi Paul Vance. Ama olgun hatta yaşlı kimselerin iktidar gücüyle aldandıklarını görmek her zaman şaşırtır beni biraz. Sanki açlık, aşk ve ölüm, hayatın aşağılık ve yüce bütün gerekleri insan kalabalığı üzerinde etten kemikten efendileri bir kağıt iktidarından, bir sözler imparatorluğundan başka bir şey bırakmayacak kadar büyük bir imparatorluk baskısı yapmıyormuş gibi. Daha da güzeli, halkların da düşkünlüklerinden, isteklerinden, budalalıklarından başka devlet başkanları, bakanları olduğunu sanmalarıdır. İnsanlara tanık ve yargıç olarak alay ve acımayı verelim diyen adam bilgi adammış. Madame Martin güldü. Ama Monsieur Vance bunu yazan sizsiniz dedi. Kitaplarınızı okudum. Bu arada iki bakan salonda koridorlarda boş yere generali arıyorlardı. Yer gösteren kadınların övdüğü üzerine yükselip alçalan dekorlar arasından kırmızı etekli genç Alman kızları, büyücü kadınlar, cinler, ilkçay osmaları kalabalığı arasından kulisten geçerek dans salonuna vardılar. Alegorik resimlerle süslü, hemen hemen ıssız, geniş salonda devlet ve servetin kurumlarına verdiği şu ağırlık havası vardı. İki dansçı kız bir ayakları duvar boyunca uzanan pirinç çubuğun üzerinde kımıldamadan duruyordu. Sağda solda kara giysili erkekler, kısa ve şişkin etekli kadınlar sessiz topluluklar oluşturuyordu. Lawyer ve Martin Belem içeriye girince şapkalarını çıkardılar. Larivier'i salonun dibine götürdüler. Yanında güzel bir kız vardı. Kızın altın kemerle tutturulmuş pembe tüneyi kalçaları hizasında mayasının üzerinde yırtmaç yapıyordu. Kız yaldızlı kartondan bir kupa tutuyordu. Yaklaşınca generali söylediği sözü duydular. Siz yaşlısınız ama en azından onun kadar yaparsınız, hiç kuşkum yok. Çıplak koluyla küçümsercesine bir genç adamı gösteriyor. Genç adam yanlarında yakasında bir gardenya çiçeği kıkırdıyordu. Lawyer kendisiyle konuşmak istediğini işaret etti generali. Savunma Bakanlığı'na getirildiğinizi bildirmek büyük bir zevk veriyor bana, dedi. Larivier şüpheciydi, hiç cevap vermedi. Bu kılıksız, bu uzun saçlı, bu geniş tozlu giysisiyle adi çalgılı gazino kobazlarına benzeyen bu adam ona öylesine az güven veriyordu ki bir tuzaktan hatta kötü bir şakadan bile kuşkulanıyordu. Monsieur Lawyer, Adalet Bakanımız, dedi Kont Martin. Lawyer sıkıştırdı. General, yakanızı sıyıramazsınız, dedi. Kabul ettiğinize dair ben söz verdim sizin yerinize. Tereddüt edecek olursanız Garay'ın yeniden saldırıya geçmesini kolaylaştırmış olursunuz. Hainin biridir. Sevgili meslektaşım, abartıyorsunuz, dedi Kont Martin, ama Garay'ın belki o kadar içten değil. Generalin de hemen kabul etmesi gerekiyor. Larivier heyecandan kekeleyerek önce vatan, dedi. Biliyorsunuz generalim, dedi Lawyer, sarsılmaz bir ölçüyle uygulanan yasalarımız var. Bunların dışına çıkmayın. Duvarın üzerindeki pirinç çubukta kaslı bacaklarını gelen iki balerine dikmişti gözlerini. Larivier mırıldanıyordu. Ordunun kusursuz morali, en çetrefil durumlarda komutanların iyi niyeti... Lawyer omuzuna vurdu. Sevgili meslektaşım, büyük ordulardan zarar gelmez, dedi. Ben de sizin gibi düşünüyorum, diye cevapladı Larivier. Şimdiki ordu ulusal savunmanın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük ordularını savaşa olanaksız kılmalarıdır, diye sürdürdü Lawyer. İşleyişe insan aklına sığmayacak bu ölçüsüz güçleri savaşa sokmak için deli olmak gerekir. Siz de böyle düşünüyorsunuz değil mi general? General Larivier göz kırptı. Durum büyük bir ihtiyat gerektiriyor, dedi. Korkunç bir bilinmeyen karşısındayız. O zaman Larivier, savunma bakanı meslektaşına tatlı bir gülümsemeyişle baktı. Ve son derece olanaksız da olsa, savaş patlayacak olursa, gerçek generallerin istasyon şefleri olacaklarını düşünmüyorsunuz sevgili meslektaşım, dedi. Üç bakan dışarı çıktılar. Başbakan evinde kendilerini bekliyordu. Son perde başlıyordu. Madame Martin'in hocasında Descartes'le Miss Bell kalmıştı yalnız. Miss Bell, Fransa zambağını yüreğinizin üzerinde taşıdığınızı düşünüyorum da seviniyorum. Fransızcası nasıldı? Mest oluyorum darling, dedi. Monsieur Descartes'e bir sanatçı ruhu var. Korsajınızda bu cici mücevheri görünce o kadar çok memnun olmuştur ki. Bunu yapan kuyumcuyu tanımak isterdim darling. Bu zambak süsen çiçeği gibi ince zarif. Ah zarif, muhteşem ve acımasız. Güzel mücevherlerde muhteşem bir acımasızlık havası olduğunu hiç fark ettiniz mi my love? Kuyumcum burada, dedi Teres. Siz de adını andınız. Bu mücevheri Monsieur Descartes çizdi. Lodge'nin kapısı açıldı. Teres'e başını yan çevirdi. Gölgede Lumenil'i gördü. Lumenil kendisini selamlıyordu. Kocanıza tebriklerimi iletin lütfen madam, dedi. Keyifli edası üzerine oldukça kuru bir övgüde bulundu. Miss Bell'e de nazik, uygun birkaç sözcük söyledi. Teres sıkıntılı dudakları aralık, anlamsız şeylere cevap vermenin acılı çabası içinde dinliyordu onu. Lumenil, Jonville'de iyi baylar geçirip geçirmediğini sordu. Az zamanda gelmeye çok istemişti ama gelememişti. Akdeniz'de gemiyle dolaşmıştı, sonra da Semanville'de avlanmıştı. Ya Monsieur Lumenil, dedi Miss Bell, Mavi Deniz'de dolaştınız demek. Deniz kızlarını gördünüz mü bari? Hayır, deniz kızlarına rastlamamıştım ama bir yunus balığı tam 3 gün boyunca yatın dümen suyunda yüzmüştü. Miss Bell bu yunusun müzik sevip sevmediğini sordu. Lomelin inanmıyordu bu tür şeylere. Yunus balıkları kafa şeklinde bir benzerlik dolayısıyla denizcilerin deniz kazları dedikleri kaşalotlardır, başka bir şey değil, dedi. Ama Miss Bell, şair Arion'u Matapan kıyısına götüren devin kaz başlı olabileceğine inanmak istemiyordu. Monsieur Lemenil, gelecek yıl bir yavru yunus gelir de geminizin çevresine yüzerse bir flüt alın. Delphi Apollon'una ilahi çalın ona. Denizi sever misiniz Monsieur Lemenil? Koruları tercih ederim. Kendine hakimdi, sadelikle, sakinlikle konuşuyordu. Evet Monsieur Lemenil, koruları, mehtapta küçük tavşanların dans ettikleri açıklıkları çok sevdiğinizi biliyorum. Descartes'in benzi solmuştu, kalktı ve çıktı. Kilise sahnesi oynanıyordu. Margaret diz çökmüştü, ellerini ovuşturuyordu. Uzun sarı saç örgülerinin ağırlığı başını çeker gibiydi. Orgun ve kulenin sesleri ölüler türküsünü çınlattı. Tanrı'nın yürüyüşü yaşadığında harçı parlayacak gökte, bütün evren yıkılacak. Ah darling, Katolik kiliselerinde söylenen bu ölüler ilahisinin bir Fransisken keşişinden çıktığını biliyor musunuz? Kış günleri Alvernia'nın doğumunda karaçanlar arasında esen yelin sesi vardır bu ilahide. Teres işitmiyordu. Ruhu Laura'nın küçük kapısından çıkıp gitmişti. Salonda itilen devrilen koltuk gürültüleri duyuldu. Şimol gene geliyordu. Monsieur Martin Bellamy'nin bakanlığa seçildiğini öğrenmişti. Bir komandör nişanı enstitüde daha geniş bir daire istiyordu hemen. Dairesi karanlık ve dardı. Karısı ve 5 kızına dar geliyordu. Çalışma odasını daracık bir tavan arasına sokmak zorunda kalmıştı. Uzun uzun sızlandı. Madame Marmette'den kendisi için konuşacağına dair kesin bir söz almadan da gitmeye yanaşmadı. Monsieur Lemenil, gelecek yılda denizlerde dolaşacak mısınız diye sordu Miss Bell. Lemenil sanmadığını söyledi. Rose bu da elinde tutmaya niyeti yoktu. Deniz hüzünlüydü. Sakin güçlü bir edayla inatla Teresa baktı. Sahnede Margaret'in hapishanesinde Mephistopheles türküsünü söylüyordu. Gün doğdu. Orkestra atların tüyler ürpertirinden seslerini taklit ediyordu. Başım ağrıyor diye mırıldandı Teres. İnsan burada boğuluyor. Lemenil gidip kapıyı araladı. Margaret'in melekleri çağıran duru sesi havada beyaz kıvılcımlar gibi yükseldi. Darling, bakın ne söyleyeceğim size. Bu zavallı Margaret bedenen kurtulmak istemiyor. Bunun için ruhuyla kurtulmuştur. Yani gerçekten kurtulmuştur. Ben bir şeye inanıyorum darling. İyice inanıyorum ki hepimiz kurtulacağız. Ya. Evet, günahkarların son ölümlerine inanıyorum. Teres kalktı, bembeyazdı, uzundu. Boynunda kan rengi çiçek vardı. Miss Bell kımıldan uzun dinliyordu. Lomenil salonda Madame Martin'in mantosunu aldı, açıp bekledi. Teres locudan salondan geçti, aralık kapının yanındaki aynanın önünde durdu. Lomenil onun çıplak omuzlarına parmaklarıyla değerek altın işlemeli içi kakım kürküyle kaplı geniş kırmızı kadifeden mantoyu attı. Sonra alçak kesik ve çok açık bir sesle "Teres sizi seviyorum" dedi. Önceki gün söylediklerimizi bir düşünün. Her gün her gün 3'ten itibaren bizde olacağım. Spontane sokağında. Bu sırada Teres mantosunu düzeltmek için boynunu oynattı. Descartes'i gördü. Eli kapının tokmağındaydı. Duymuştu. İnsan gözlerinin içine ne kadar sitem, ne kadar acı sığabilirse o kadar sitemle, o kadar acıyla baktı. Sonra koridorun belirsizliğine gömüldü. Teres'in göğsüne ateşten çekiçler iner gibi oldu. Eşikte kala kaldı öyle. Kımıldayacak hali yoktu. Montesquieu onu almaya gelmişti. "Beni mi bekliyordun?" dedi. "Fazlasıyla yalnız bırakılmışsın bugün. Sizi götürmeye geldim. Seninle Miss Bell'i." 33. Arabada da, odasında da sevgilisinin bakışı, o acımasız ve acılı bakışı durmadan gözlerinin önüne geliyordu. Onun kolayca umutsuzluğa düştüğünü, çabuk vazgeçme eğilimini biliyordu. Arno kıyısında kaçtığını gördü. O zaman ne mutluydu. Kederi sıkıntısı içinde ona koşabilmiş, gelin diye seslenebilmişti. Etrafı çevrili olmasına, göz altında bulunmasına karşın bu kez de onu bulması, bir şeyler söylemesi, sessiz özgün gitmesini önlemesi gerekirdi. Şaşırmış, donup kalmıştı. Kaza öylesine saçma, öylesine hızlı olmuştu ki Lomenil'in yaptığına kızamayacak kadar kendisinden uzak buluyor, onu düşüncesinden uzaklaştırıyordu. Sevgilisi giderken bir kelime bile söylemediği, bütün ruhunu yansıtacak bir bakışla bakmadığı için kendi kendine yapıyordu sistemlerini. Polin giysilerini çıkarmak için kendisini bekliyor, o da sıkıntıyla gidip geliyordu. Sonra birdenbire duruyordu. Mumların yansımalarının boğulduğu karanlık aynalarda tiyatronun koridorunu hiç geri dönmeden kaçan sevgilisini görüyordu. Şimdi neredeydi? Neler düşünüyordu tek başına? Onun yoluna gidememek, onu hemen görememek Teres için bir işkenceydi. Uzun zaman ellerini yüreğinin üzerine bastırdı, boğulacak gibiydi. Polin hafif bir çığlık kopardı, hanımının beyaz korsajı üzerinde kan damlaları görüyordu. Teres farkında olmadan kırmızı zambağın iç yapraklarıyla elini yırtmıştı. Herkesin içinde yüreğinin göz kamaştıran sırrı gibi taşıdığı anlamlı mücevheri çıkardı, parmaklarının arasına tutarak uzun uzun seyretti. Florensa'da geçen günler, el kirpikleri arasında duvarın üzerindeki melek ve mavi gökyüzü resimlerini, lenzileri, kırmızı pamukludan örtünün üzerinde pırıl pırıl dondurma tepsisini belirli belirsiz bir biçimde hala görürken, dostunun dudaklarının usulca kendi dudakları üzerine konduğu San Marco'daki odası, Villa Alfieri'deki köşkü, orman perilerini, keçileri, paravandaki maskelerin, çobanların, onun yakarışlarını, uzun susuşlarını duyduğu o da gözlerinin önüne geldi. Hayır. Bütün bunlar geçmişin gölgeleri, eski saatlerin hayaletleri değildi. Aşkının şimdiki gerçeğiydi. Sonra bir yabancının budalaca söylediği bir söz bütün bunları yıksındı. Anlatan böyle bir şey olamazdı. Aşkı da sevgilisi de böyle küçücük bir şeye bağlı olamazdı. Yalnız onun yanına koşabilseydi bir, böylece yarı soyunuk geceleyin onun odasına girebilseydi. Ateşin önünde bulacaktı onu, dirsekleri dizlerinde, yüzeylerinde öyle kederli. O zaman parmaklarını ve saçlarını daldıracak, başını kaldırmaya kendisini sevdiğini, kendisinin malı, canlı, sevinç ve aşk kaynağı olduğunu görmeye zorlayacaktı onu. O da hizmetçisini göndermişti, yatağındaydı. Lamba hep yanıyordu, aklında bir tek düşünce depreşip duruyordu. Bir kazaydı bu. Saçma bir kazaydı. Descartes bunu, aşkın böyle saçma sapan bir şeyle hiçbir ilgisi olamayacağını anlayacaktı. O, bir başkası yüzünden kaygılansın. Nasıl bir çılgınlıktı bu? Dünyada başka erkeklerde varmış gibi. Monsieur Martinbellem kapıyı araladı, ışığı görünce içeri girdi. Uyumuyorsunuz Teres. Börtier de Özeles'in evinden meslektaşlarıyla görüşmeden geliyordu. Zeki bildiği karısından bazı noktalarda akıl danışmak istiyordu. Her şeyden önce içten sözler işitmeye gereksinimi vardı. Oldu dedi. Çok kıskanılan ama çok güç, hatta tehlikeli olan bir durumda bana yardım edeceksiniz sevgili dostum. Eminim bundan. Biraz da size borçluyum bu durumumu. Öyle ya, her şeyden önce babanızın güçlü etkisiyle bakanlığa getirildim. Bir özel kalem müdürü seçmekte Teres'in aklını danıştı. O da elinden geldiği kadar öğüt verdi. Kocasını aklı başında ve sakin buluyordu. Ötekilerden daha budala değildi. Monsieur Martinbellem düşüncelere daldı. Senatonun karşısında mecliste kabul edildiğini biçimde savunmalıyım bütçeyi. Bu bütçede eskiden beğenmediğim yenilikler var. Milletvekiliyken bunlara saldırmıştım. Şimdi bakan oldum, savunacağım. Olaylara dışarıdan bakıyordum. İçeriden bakılınca yüzleri değişiyor. Hem artık serbest de değilim. İçini çekti. Ah dedi. İktidarda olduğunuz zaman elinizde ne kadar az şey olduğunu bir bilseler. 5. kaset, 2. yüzün sonu.